Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan Balkanlara, oradan da tüm dünyaya yayılan sesimize, yayınımıza, Balkanlara yolculuğa. Kadriye Şener hazırlıyor programı. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.com. Ve WhatsApp'ta da yerimiz var. Çift 090 505 756 0150. Telefonunuza hala TRT Dinle mobil uygulaması koymadıysanız mutlaka onun yerini belirleyin. Neden mi? Çünkü canlı yayınımızı TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Kosova'da, Prizren'de 25 yıldır kesintisiz yayınlanan bir dergi var. Çocuklara yönelik yayın yapan bir dergi bu. Bu derginin adı Türkçem. Kosova'daki Türkçe tek çocuk dergisi olan Türkçem'in çocuk edebiyatının örneklerinden oluşan içeriği öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor. Hatta derslerin önemli bir parçası haline gelmiş durumda bu dergi. Öğrencilerin yaratıcılığını, duygu ve düşünce dünyasını geliştirmeyi amaçlıyor. Kosova'da Türk çocuk edebiyatının gelişmesine ve çocuklar arasında Türk kimliğinin güçlenmesine de önemli katkı sunuyor. Çocuk edebiyatına yeni seçkin eserler kazandıran yazarlara her yıl Uluslararası Türkçem Dergisi Yılın Ödülü veriliyor. 2022 yılı ödülü Ankara'da yaşayan yazar, şair Havva Tekin'e, 2023 yılı ödülü Kosova'nın tanınmış şair, yazar ve gazetecisi Bayram İbrahim'e geçtiğimiz günlerde takdim edildi. Biz şimdi Türkçem dergisinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Zeynel Beksaç'la konuşacağız. Ardından da ödülü kazanan, Uluslararası Türkçem Dergisi ödülünü kazanan Havva Tekin hanımefendi telefon hattında olacak. Onunla da sohbetimiz olacak. Evet Zeynel Bey, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Biz de size iyi günler diliyoruz. Türkçem dergisini 25 yıl önce acaba hangi düşünceyle yayımlamaya başlamıştınız?
Anlatmaya çalışayım. Türkçem dergisi son Kosova Savaşı patlak vermeden 2 ay önce, yani 1999 yılının Ocak ayında gün yüzünü gördü. Tan çerçevesinde çıkan Kuş dergisinin maziye karışması ardından Kosova'da Türk dili üzere öğrenimlerini gören ilk öğretim öğrencilerini bir çocuk dergisinden mahrum bırakmamak Türkçem dergisinin okura ulaşmasının başlıca nedenlerinden biri oldu. İşte o ilk duyulan sevinç ardından 25 yıl geçmesine rağmen o duygu, o kıvanç hiç eksilmedi. Tam aksine giderek büyüdü. Her sayı bir başka duygu, bir başka macera, bir başka mutluluk oldu. Olmaya devam etmekte.
Çok güzel. Peki Zeynel Beksaç, acaba derginizin, Türkçem dergisinin içeriğinden de bize bahsedebilir misiniz? Mesela dergide yer alan şiirler var mı, hikayeler, masallar, destan, biyografi neler var? Hangi edebi türler var? Ve siz bunları seçerken farklı kriterleriniz var mı?
Şimdi şöyle yaklaşım yapmak istiyorum. Türkçem yayın hayatına başlarken yine öncelikle amaçlarımızdan biri her şeyden önce çocuklara edebiyatı sevdirmek, yazıya, şiire, öyküye, resim çizmeye gönül vermelerini, bunu yaparken de özgüven kazanmalarında olanaklık çerçevesinde katkı sunabilmeyi amaçladık. Bir diğer kaygı da Kosova, Makedonya ve Balkanlar ağırlıklı olmak üzere yaratılan edebiyatı ve özellikle çocuk edebiyatını gündemde tutabilmekti. Türkçem dergisi sayfalarında özellikle Kosova'da yaşayıp yaratan diğer halkların edebiyatlarından da örneklere yer vermekte.
Öyle mi?
Daha bir kaynaşalım.
Diğer farklı halkların edebiyatına da mı yer veriliyor dergide?
Elbette,
evet,
elbette.
Evet. Hangi?
Kosova'da yaşayan diğer halklar edebiyatlarından da edebiyatçılara yer vermekteyiz. Bunun başlıca amacı daha bir kaynaşalım. Birbirimizi daha iyi tanıyalım.
Doğru, çok güzel. Evet. Peki genellikle ne türler yer alıyor? İşte eleştiri yazıları olabilir bu ya da hikaye, masal, şiir. Hangi türlere yer veriyorsunuz dergi içeriğinde?
Türkçem dergisi öncelikle Türk halkının değerlerini sayfalarına taşımayı her zaman öncelik tanıdı. Destanlarımıza, Türk büyüklerine, İceki Kaşgarlı Mahmut, Dedem Korkut, Ahmet Yesevi, Mevlana, Gaspıralı, Aşık Veysel ve daha nicelerine yer vermiş. Değişik yıl dönümleri nedeniyle dergiye kapak yapmış Türkçem. Türkçem dergisi bu topraklarda yaşatılan kültür sanat olaylarına tadımlık halinde de olsa yer vermiş. Çanakkale Savaşları her yıl anılmış. Bu topraklarda yayınlanan Türkçe edebiyat kitapları değişik fırsatlarla okullara tanıtılmış, değişik alanlarda verilen çabalar hiçbir şekilde göz ardı edilmemiştir. Ayrıca gelenek göreneklerimiz, bize özgü tarihi mimarimiz, yok olan Osmanlı mimarisi Türkçem dergisi sayfalarında yer almış, öğrencilerimizin, okurların dikkatine sunulmuştur.
Özellikle bu dergiyi oluştururken özellikle bir hedefiniz var mıydı? Evet, Türkçe.
Onu Türkçenin... daha başında da vurgulamaya çalıştım. Tangasist vardı, Prişne'de çıkıyordu. 30 yıl çıktı.
Evet.
O kapandıktan sonra onun çerçevesinde çıkan Kuş dergisi de kapandı.
Evet.
İşte böyle bir dergiden, yani çocuk dergisinden bizim öğrencilerimizi, Türkçe okuyan öğrencilerimizi Kosova'da mahrum bırakmamak için
böyle bir boşluğu kapatmak, anladım.
Öz katkılarımızla Türkçem dergisini çıkarmaya başladık.
Tamam. Buradaki önemli bir boşluk oluştu. Siz de bu boşluğu kapatmak amacıyla bu dergiyi çıkarttınız ve hedefiniz de buydu. Peki Kosova'da Türk çocuk edebiyatının günümüzdeki durumu nedir Sayın Beksaç?
Kosova'daki mi?
Evet, Kosova'da Türk çocuk edebiyatının durumu. Çocuklar için yayınlar yapılıyor mu?
Her şeye rağmen devam ediyor. Yazarlarımız, şairlerimiz çocuklara değin eserlerini yayınlamaya devam ediyorlar. Ancak önceki yıllarda, daha önceleri bu daha yoğun şekilde yapılıyordu. Daha çok dergilerimiz vardı.
Evet.
Örneğin Üsküp'te yayınlanan Sevinç dergisi vardı, Kuş dergisi vardı, Tomurcuk dergisi vardı. Ancak bunlar Birlik gazetesiyle birlikte maziye gömüldüler. Şu anda bireysel girişimlerle kitaplar yayınlanıyor ama dizi kitaplar ortada yok. Kitap dizisi pek yok. Nadiren kitaplar yayınlanmakta. Bu da bizi birazcık olsun üzüyor. Ama elden geldiğince bu boşluğu gidermeye için
çalışıyorsunuz.
Özen gösteriyoruz.
Anlıyorum. Peki bu yılki Uluslararası Türkçem Dergisi ödülünden de biraz bahsedelim istiyoruz. Ödül alan yazarların çalışmaları nelerdi ve ödül töreni nasıl geçti?
Türkçem dergisi çıkmaya başladığı 1999 yılından bu yana çocuk edebiyatına katkısı geçenlere yılın ödülünü vermekte. Ödüle sahip çıkanlar arasında bu topraklarda yaratılan özgün edebiyatın çınarlarından olan ve hayata gözlerini yuman Farika'ya, İlham Yemin ve Nusret Dişo Ülkü de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hayatta olan değerlerimizden Profesör Doktor Nimetullah Hafız, Enver Baki, İskender Muzbek, Avni Engülü ve Arif Ozacı da söz konusu ödülün sahibi olmuşlardır. Bu seneye gelince 2022 Hava Tekin'e vermeyi uygun gördük. Seçici grup ona vermeyi uygun gördü. Bir de edebiyatta 60 yıla yaklaşan bir geçmişi olan Bayram İbrahim'e verdik o ödülü.
Evet.
Yalnız şunu da vurgulamam gerekir ki Türkçe müdürü Kosova Makedonya dışında, edebiyatçıları dışında Türkiye ağırlıklı olmak üzere bugüne kadar Azerbaycan, Kırım, Çuvaşistan, Özbekistan, Tataristan, Gagavuzya ve İranlı ünlü yazarlara da bu ödülü vermiştir.
Evet, yani illette Türk değil ama Türk dünyasında farklı isimler de var. Peki sizin Türkiye'nin Sesi Radyosu ile ilgili anılarınız olduğunu, babanızın da 1960'lı yıllarda bizim radyomuzun yani TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sürekli dinleyicisi olduğunu biliyoruz. Biraz bu anılardan da bahsedebilir misiniz bize?
Seve seve. Ben bugün eğer bir şeyler yazmaya çalışıyorsam ve ana dilime, Türkçeme bu denli bağlıysam, bu denli sevgi besliyorsam burada en büyük pay babamındır, rahmetli babamındır. Hatırlıyorum 10 yaşlarındaydım. Kapıya biri geldi. Sonradan anladım ki bizim kiraz bağımız satıldı.
Evet.
Evdekiler sevindik. Çünkü herhalde annem onlar dediler ki mutlaka eve bir şekil düzen verecek. Odalar yetmiyordu. 5-6 kişi küçücük bir odada yaşıyordu. Halbuki iş öyle olmadı. Babam bir gün elinde radyoyla birlikte eve geldi. Meğerem kiraz bağının satılan parasının yarısını radyoya vermişti. Annem rahmetli hep derdi babam için, bunun yüreğini yarsanız Türkiye çıkar diye. O da o dönem haberleri dinleyebilmek için Türkiye'de Türkiye'nin sesini sıralı dinler.
Çok güzel.
Biz de o fırsatla daha 10 yaşlarımdan beridir o radyoyu dinlemekteyim. Son yıllarda tabii ki yoğunluk nedeniyle o denli dinleme fırsatım olmuyor. Ama bende çok eski bir şeyi var.
Yeri var, anısı var sizde.
Yeri vardır.
Bizim için de çok kıymetli.
Yeri vardır.
Çok güzel. Bizim için de çok güzel. Köklü bir kurum olmamızın en büyük ispatı aslında şu anda sizin
Elbette.
Anlatmış olduğunuz bu anı. Sayın Zeynel Beksar, çok teşekkür ediyoruz. Biz Kosova'da Türkçenin yaşatılmasını kaygı edinen Türkçem dergisinin daha nice yıllar var olmasını umut ediyoruz. Katkılarınız için de çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. İyi yanlar dilerim. Herkese selamlar.
Teşekkürler Zeynel Beksaç. Hoşça kalın. Ve sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de bir başka konuğumuz var. O da hazır bizi bekliyor. Az evvel söylemiştim, Uluslararası Türkçem Dergisi ödülünü kazandı. Havva Tekin, şair, yazar, Uluslararası Türkçem Dergisi ödülünün bu yılki sahibi bizimle birlikte. Havva Hanım merhaba.
Merhaba efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her şeyden önce biz de sizi tebrik ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Bayram İbrahim'i de tebrik ederiz aynı zamanda. Sayın Bayram İbrahim'i de tebrik ediyoruz. Havva Hanım, peki şunu merak ettim açıkçası. Türkçem dergisi bu yıl 2023 yılı ödülünü size verirken acaba yapmış olduğunuz neler hoşuna gitti de sizi tercih ettiler?
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Türkçem dergisi beni tercih ettiği için tabii ki çok büyük onur duyuyorum. Sanıyorum çocuk edebiyatına öncelikle koyduğum katkılar veya koymaya çalıştığım katkılar diyelim yüzünden dikkatleri üzerime çekmişimdir.
Evet.
Benim için çocuklar çok önemli çünkü toplumun geleceği çocuklar. Çocuklara verdiğimiz her güzel değer gelecekte bizim karşımıza büyüyerek çıkacaktır. Onlar için öyküler, masallar yazmaya çalışıyorum.
Çok güzel.
Diğer ürünlerin yanında özellikle onları öne çekmeye çalışıyorum.
Harika, harika.
Bu yüzden sanıyorum dikkat etmişlerdir.
Evet, çocuklara yönelik eserleriniz hangileri? Açıkçası ben şimdi eve gidince kızıma soracağım. Çünkü o kimi zaman onların okuluna yazarlar geliyor. O da Muazzez Karaçay İlkokulu'nda okuyor. Sizin de Ankara'da olduğunuzu biliyorum. Evet, acaba siz gittiniz, bizim evde de belki bir kitabınız var. Ben farkında olmayabilirim.
Karaçay'a gitmedim sanıyorum.
Öyle
İnşallah
mi?
Mümkün olur bir gün.
Tamam, inşallah.
Türkiye'de pek çok şehirden, pek çok okuldan davet alıyorum.
Evet.
Özellikle Kıbrıs'ı anlatan, ben Kıbrıslı bir yazarım bu arada. Hı-hı. Altını çizmem gerekiyor.
Öyle mi?
42-43 yıldır Ankara'da yaşıyorum.
Evet.
Ama nasıl ki başka topraklarda yeşeriyoruz. Biz de hem Kıbrıs hem Türkiye'de evet. yaşayarak kendimizi var etmeye çalışıyoruz.
Evet.
Ben özellikle Yeşilada'nın Çocukları kitabından, Türkiye Kültür Bakanlığı büyük ödülüne sahip bir kitaptır Yeşilada'nın Çocukları.
Evet,
bu kitapla beni çocuklar tanıyor daha
evet,
çok
doğru.
Türkiye'de.
Evet doğru, ben bu kitabı biliyorum. Evet, Yeşilada'nın
çok
Çocukları.
Çok teşekkür ediyorum, ne güzel. Aha. Duymanız çok evet. sevindirdi. Özellikle çocuklar barışın ve dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu öğrensin diye kaleme alınmış bir kitaptır Yeşilada'nın Çocukları.
Ya.
Tabii Kıbrıs coğrafyasında yaşananları, barışın ne kadar kıymetli olduğunu özellikle çocuk gözünden aktarmaya çalıştım. Dokunabildiğimiz her yürek bizim için çok kıymetli. Bu yüzden çaba harcamaya çalışıyorum. Benim şu ana kadar kaleme aldığım 18 kitabım var. Bunlardan 12 tanesi çocuklara ait. İki tane romanım var. Bir tanesi Yeşilada'nın Çocukları. Çocuklar için şiirler yazıyorum bunun dışında. İnşallah yakında onlar da yayınlanacak. Bir de Alpaka Yayın Evi'ni kurdum çocuklar için.
İsmi nedir? Alpaka?
Alpaka Yayın Evi.
Evet,
evet.
Çok güzel.
Alpaka Yayın Evi'nde özellikle çocuklar için öyküler Aynen. yayınlanıyor. Yani bütün çabamız çocuklar bu topluma daha aydınlık yürüsün, daha güzel bir gelecek kursun diye.
Evet, evet. Bu gerçekten çok kıymetli bir hedef.
Çok teşekkür ediyorum.
Bir de siz Kıbrıslı olduğunu söylediniz ama sizin aksanınız çok güzel.
Çok teşekkür
Nasıl
ediyorum.
Nasıl oldu bu böyle? Hani 42 yıl bile işte, olsa aşamayanlar işte, var.
Bu soru çok kıymetli benim için. Şöyle... sizin katkınız diyeyim. Ben 7 yaşında az önce Zeynel Bey'in aktardığı şeyi
evet.
bir anlamda ben de söyleyeceğim. 7 yaşında babam bana küçücük sarı bir radyo armağan etmişti.
Evet.
Ve ben bütün akşamlar uyumadan önce o radyoyu dinler, sabah da ilk işi onu açardım.
Evet.
Yani ben verdiğim seminerlerde hep şunu söylüyorum. Benim biriktirdiğim güzel sözcüklerin kaynağı TRT'dir, Türkçemdir. Türkçemin o kıymetli sözcükleridir derim. Radyo benim hayatımda da her zaman çok özel bir yer tutmuştur. Yani bugün belki gençlerin ve çocukların gündemi de değil o kadar. Ama keşke olsa ne kadar güzel bir şey kulaktan duymak ve beslenmek inanılmaz güzel bir şey. Bu anlamda çok şanslıyım.
Peki.
Türkçemle çok eski zamandan tanıştım yani.
Evet, çok güzel bir Türkçeniz var. Biz bu sesi ve aynı zamanda tabii ki sizin çalışmalarınıza yer vereceğimiz bir sohbeti stüdyomuzda yapmayı çok isteriz Hava Tekin.
Onur duyarım.
Madem ki Ankara'dasınız çok seviniriz bir gün sizi ağırlarsak.
Onur duyarım. Çok teşekkür ediyorum.
Tebrik ediyoruz sizi. Hoşça kalın.
Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Teşekkür
ederiz. Yayınlar diliyorum.
Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, şair, yazar, Uluslararası Türkçem Dergisi ödülü sahibi Hava Tekin'le sohbet ettik.
Yüzüm güler
Dinleyenlerimiz, elbette devam edeceğiz bu güzel türküleri ama şu güzel haberi de sizinle paylaşalım. Bir tiyatro yönetmeni ve bir çevirmen var telefon hattında. Bilge Emin'le sohbet edeceğiz. Üsküplü bir tiyatro yönetmeni ve çevirmen Bilge Emin. Yıllardır tiyatro alanında çalışmalarını sürdürüyor. Balkan dillerinden Türkçe'ye pek çok oyun çevirdi. Makedonya'da da ve Türkiye'de tiyatro oyunlarını yönetti. Festivallere katıldı. Ödüller kazandı. Bu sezon Milli Kurum Üsküp Türk Tiyatrosu'nda Bir Bebek Evi adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi. Provaları da devam ediyor oyunun. Yakında Üsküplü tiyatro severlerle buluşacak. Sözü uzatmıyorum ve bir merhaba diyorum. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba Bilge.
Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sesinizi duyduk. Çok daha iyi olduk. Siz de iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim.
Harika.
Provalara devam ediyorum.
Ne güzel, ne güzel. Çok keyifli. Böyle bir şeyin ortaya çıkarılması süreci her zaman sancılıdır,
evet.
Ama sonrası çok güzeldir. O aşamaya geleceksiniz. Az kaldı sanırım.
28 Ekim premier.
Oo, harika. Peki evet. Sohbete şuradan başlayalım. Üniversiteyi Ankara'da okuduğunuzu biliyoruz. Tiyatroya yönelmeniz nasıl oldu?
Aslında ben tiyatroda büyüdüm diyebilirim. Çünkü Üsküp doğumluyum. Ve aile, babam hem yazar hem de çocukluğum Üsküp Türk Tiyatrosu'nda geçti. Çünkü Halklar Tiyatrosu'ydu o zaman. Babam genel müdürdü. Annem de gazeteci.
Güzel.
Öyle bir ailede büyüdüm.
Evet.
Arkadaşlarım da çoğu...
Kaçınılmazdı diyeceksiniz değil mi aslında?
Oyuncuları, evet. Aslında şöyle bir şey oldu. Ben burslu olarak Türkiye okumaya geldim o zaman. Bu Yugoslavya parçalanmıştı filan, uzun hikaye. Ve bize sunulan kontenjan arasında şey yoktu. Sinema, TV ya da tiyatro yoktu. Gazetecilik en uygundu. Benim seçebileceğim bir alan.
Anladım. Olsaydı yani, o öbürünü seçerdiniz zaten.
Tabii, çünkü yüksek lisans sinema TV okudum yine Ankara Üniversitesi'nde. Yani sonra ben kendim sınava girip normal şeyle onu okudum. Fakat gazetecilikte tabii ki çok çok yararlı oldu. Çünkü dramaturjiyi orada öğrendim. Ve çok geniş alan, sosyoloji, psikoloji, yani her şeyi asıl gazetecilik, her şeyi kapsayan ve geniş kültürü sağlayan ve yönlendirmeyi sağlayan bir yer. O yüzden... İyi ki okumuşum onu.
Evet. Bir de sizin için çok önemli, yani sizi siz yapan en önemli şeylerden birisi belki Türkçe'ye çevirmiş olduğunuz eserler. O eserleri siz nasıl seçiyorsunuz? Balkan dillerinden Türkçe'ye çevirdiğiniz eserleri?
Ya şöyle seçiyorum aslında. Biraz daha çok Türkiye'de buluşan konu ve derdi olan. Çünkü Balkan milleti ve Türk milletinin aslında sorunu aynı bakarsak. Aynı platformda buluşuyor. Ve daha güncel sorunu yakalayıp hikayenin daha canlı olması, seyirciyi ilgilendirmesi, derinliği çok, karakterler, yaşayan karakterler. Bu şekilde seçiyorum. Bir de benim kendi kişilik ve hayat görüşümle ilgili buluştuğum metinleri seçiyorum. Çünkü iki kültürde de yaşadım. Yani Makedonya'da doğup 18 yaşıma kadar büyüdüm. Sonra Türkiye'de ve hala iki... Hem burada hem oradayım. Ve iki kültüre ve yaşantıya da hakim olduğum için daha çok aslında sanatçı olarak kendim buluştuğum. İşte Yugoslavya'da büyüdüm. Makedonya oldu. Sonra Türkiye. Üç farklı rejim, üç farklı ülke.
Evet. Peki.
Ve bu bunların kesiştiği sorunları aslında beni cezbeden sorunlar.
Peki bu oyunlar Türkiye'de ilgi görüyor mu?
Çok görüyor.
Harika.
Çok görüyor. Yani İstanbul Devlet Tiyatrosu var, profesyonel.
Evet.
12. 13. sezon oynuyor ve bilet bulunamıyor.
Harika. Işte hangi oyun?
Profesyonel.
Profesyonel. Tamam.
Bu Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler'in oynadığı.
Harika.
Şu Kasapoğlu'nun yönettiği.
Çok
yani
güzel.
O var. İntihar'ın genel provası var. O da çok tiyatro tarafından sahnelendi. Barut Fıçısı. Yani seyircinin genelde sevdiği oyunlar oluyor.
Harikasınız Bilge Hanım. Çok sevindim. Çok güzel. Çok kıymetli eserler bunlar gerçekten.
Peki, çok teşekkür ederim.
Bir taraftan da katıldığınız festivaller de var ve almış olduğunuz ödüller de var. Bize hani çoktur belki ama özetleyebilir misiniz?
Ya ödüller. Ay. Ödül olunca biraz duruyorum. Eğer bu bir film olsaydı, yaptığım bir oyun vardı İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda, o 10-12 yıl oldu herhalde. O ödül aldı, Bosna'da ödül aldı, 2 ödül oyun olarak. Yani ben İstanbul'da ödül aldım. Bir Rotary'den en iyi yönetmen ödülü aldım. İntihar'ın genel provasıyla en iyi çeviri ödülü aldım.
Çok güzel.
Yani şu anda evet.
Peki,
ödül olunca bir.
Tamam, hadi o zaman güncelliyorum ben. Tamam, geçmişten biraz konuştuk, neler vardı falan dedim ama şimdi dönelim. Üsküp Türk Tiyatrosu'nda şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmalar ve bu sezon sahnelenecek oyunun özelliği nedir diye bitirelim.
Ya bu Bir Bebek Evi Lucas Knapp tarafından yazılmış, Amerikalı bir yazar ve modern bir oyun. Aslında İbsen'in yazdığı Bir Bebek Evi'nin devamı olarak görülüyor. Çünkü İbsen'in Norası'nda bildiğimiz gibi kadın 3 çocuğunu ve kocasını terk ediyor. Yani kendi kişiliğini bulmak için 1870'lerde Norveç'te kadının hiçbir hakkı yokken yani. Ve bu oyunda da 15 yıl sonra geri dönüyor eve Nora ve buradaki yüzleşmesi kocasıyla, anneleri çocuklarını büyüten kızıyla ve aslında kadının özgürleşmesi. Ve seçmemin nedeni bugün hala kanunlar kadınlara bir takım özgürlükler sunsa bile hala 120-130 yıl önce durulan yerde ve kadın özgürlüğünü kazanması için, bireyselleşmesi için aileden, sevdiklerinden, hepsinden kopması lazım. Ve ciddi çok başarılı olması lazım. Yani onu ele alıyor biraz. Kadının konumu.
Çok güzel. Yani son derece de güncel bir konu aslında.
Evet. Bir de evliliği de ele alıyor. Yani evlilik nedir? Yani kadının her şeye evet demesi mi? Yoksa ortak bir karar mı? Yani bunları işliyor. Çok güncel bir konu. Evet.
İnşallah bizim de izleme fırsatımız olur Türkiye'de olursa.
İnşallah.
Belli olmaz. Evet. Belki yani Ankara'ya da gelebilir. Belli yani, olmaz. Belki olur. Biz dileyelim olur. Biz evrene salalım o düşünceyi. Biz Bebek Evi'ni Ankara'da izlemek istiyoruz. Nokta.
Çok teşekkür ederim. Umarım gelir. Evet, benim bir oyunum gelmişti Ankara'ya. Devlet Tiyatrosu.
Hangisi?
Bu Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda Baba Strindberg yönetmişti. O gelmişti Klasikler Haftası'na ama Türkiye'de yönettim yani.
Evet. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz Bilge Hanım?
İstanbul'da yaşıyorum.
Harika.
Evet.
Tamam. İstanbul'da yaşıyorum. Ankara'ya yolunuz düşerse haberimiz olsun. Çok seviniriz sizi ağırlarsak.
Çok teşekkür ederim.
Biz
İlginiz
teşekkür
için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür
çok
ederiz.
Çok heyecanlı bir şey.
Yani dileriz ki nice oyunlarda imzanızı görürüz. Çok çok büyük bir kıvanç duyduk. Tebrik ediyoruz size. Hoşça kalın.
Çok iyi günler. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk'ün Sofya günlerinden söz edeceğiz. Mustafa Kemal Paşa 1913-1915 yılları arasında yaklaşık 16 ay Bulgaristan'da askeri ataşe olarak görev yaptı. Onun buradaki görevi geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bu ülkeler arasındaydı. Balkanların tüm sosyoekonomik ve politik yaşamını tanımak için harika bir fırsattı bu. Sofya'daki yaşamı Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ve siyasi yönünün gelişmesine yeni bir ivme kazandırmıştı. İşte bu konuyu tüm detaylarıyla Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la konuşacağız. Ayşe Hocam hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun.
Evet, çok güzel bir şarkıyla giriş yaptık hocam. Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan birisiydi. Kırmızı Gül'ün Alı Var, Faruk Yılmaz'ın sesinden dinledik sevgili dinleyenlerimiz biz bu şarkıyı. Konu Atatürk olunca elbette konunun girişindeki şarkı da mühimdi. Ve bu şarkıyı seçti sevgili Kadriye Şener. Evet Ayşe hocam, Mustafa Kemal Paşa deyince Sofya mutlaka aklımıza gelen unsurlardan biri aslında değil mi?
Yani gelmesi gerekiyor ama tabii ki aslında ben şöyle değerlendiriyorum. Birinci Dünya Savaşı'na kadar, hatta Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Atatürk pek çok savaşta yer alıyor. Pek çok da görevde bulunuyor ama bu arada yetiştiği ortam çok önemli. Hı-hı. Ve bu bahsettiğim, ben onları kırılım noktaları gibi değerlendiriyorum. Hı-hı. Kendi hayatında. Hı-hı. İşte Selanik'te doğması ve çocukluğunu orada yaşaması, daha evet. sonra manastıra gidişi ve hı-hı. orada yetişmesi ve akabinde İstanbul gelip harbiye geçmesi. Hı hı. Bunlar önemli konular şüphesiz. Sofya'da bilinen konulardan beraber, bilinen konulardan birisi olmakla beraber zaman zaman daha çok anekdotik boyutuyla, popüler boyutuyla işte onun Mit Kovaçova'ya aşkıyla anılıyor veya işte o Yeniçeri kıyafetiyle anılıyor falan. Fakat çok daha derin boyutu onun olduğunu ve bunu, yani onun bu sürede geçirdiği ve öğrendiklerini, yaptıklarını takip etmek bakımından çok daha yani özellikle raporları incelediğimizde çok daha derin boyuta sahip olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
Peki o zaman Atatürk'ün Sofya'ya ataşe militer olarak atanışı nasıl oldu? Oradan başlayalım mı sohbetimize?
Evet, yani bunun aslında tabii nedenleriyle ilgili bir takım anlatılar var. Başlıca anlatım Enver Paşa ile olan rekabeti gösterilmekte. Hı-hı. Hı-hı. Belki bu işin bir boyutu diyebiliriz. Fakat asıl çıkan birkaç tane neden var Sofya'ya gönderilmesi. Asıl işte Enver Paşa rekabeti de İstanbul'dan uzaklaştırılması gibi görülüyor. Yani evet, şüphesiz İttihat ve Terakki ile ters düşüyor kendisi. Muhalefet konumunda gözüküyor. Ters düşmesinin sebebi de Atatürk öncelikle ordunun siyasetle meşgul olmasına karşı pozisyonda yer alıyor. Diğer taraftan da özellikle orduda Alman nüfusunun fazla olmasına karşı çıkıyor. Hatta bunu açıkça Selanik'e geliyor. Ordu müfettişi olarak von der Goldspeş'e atanıyor ordu müfettişi olarak ve onun adını, onuruna Selanik'te bir yemek veriyor ve Atatürk çıkıyor ve açık bir şekilde bir yabancının Osmanlı ordusunun başına getirilmesinden rahatsız olduğunu ve bir Türk komutanının Osmanlı ordusunun başında olması gerektiğini, hatta kendisinin arzu ettiğini vurgulamış oluyor.
Çok güzel.
Dolayısıyla bu noktada daha sonra aslında bu raporlarda görüyoruz zaten. Yani Atatürk bu yönüyle haklı. Yani hem Alman nüfuzuna karşı çıkması hem de özelinde von der Goldspeche'ye karşı çıkmasında haklı olduğunu da görüyoruz. Onlardan da, raporlardan söz edersek onlardan da onun bu yaklaşımından da bahsetmiş oluruz. Evet, şeyle Ömer Paşa'nın bir yerde dedik hani burada parmağı oldu. Yani Ömer Paşa'nın aslında genel harbi nezaretine getirilişine de karşı çıkıyor. Orada bir eleştirisi söz konusu. Ama daha derin sebep olarak benim gördüğüm ve akla yatan sebeplerden birisi gibi görünen o. Osmanlı Devleti bu tarihlerde yani Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı algılanıyor ve bir takım hazırlıklara giriyor. Dolayısıyla Almanya ile de ittifak imzalıyor. Bulgaristan'da Türk varlığının farkında Osmanlı Devleti, yani kalabalık bir Türk varlığını. Dolayısıyla Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti ile aynı safta yer alması, aynı ittifakta yer alması oradaki Türkler açısından da önemli olduğunu düşünüyor ve Atatürk hem diplomatik hem askeri hem de istihbari görevle ataşe militer olarak Bulgaristan'a Sofya'ya gönderilmiş oluyor. Tabii neden Mustafa Kemal seçiliyor? Tabii bu saydığımız sebepler şüphesiz etki etmiştir. Ama Atatürk Selanik'te yetiştiği için, daha sonra Makedonya'da eğitim gördüğü için aslında Bulgarca'ya aşina bir insan. Yani Bulgarca'yı az çok konuştuğu bile söyleniliyor. Hatta Bulgar araştırmacılar onun Bulgarca'yı Makedon lehçesiyle konuştuğunu ifade ediyorlar. Ki zaten biliyoruz Fransızca biliyor ve Fransızcasını ilerletmek için de çok çabalar sarf ediyor. Bunun yanında daha sonra da Almanca dersler alacak Sofya'da. Ama
Almanya buradaki, 1913 mü hocam? Ne diye düşüneyim?
Tabii 1913, 27 Ekim'de gidiyor Atatürk. Tek başına gitmiyor. Ali Fethi Bey ile gidiyorlar. Ali Fethi Bey de sefir olarak. Onun daha sonra Ali Fethi Okyar Bey ile dolayısıyla gidiyorlar. Yakın arkadaşlar. Birisi sefir olarak gidiyor. Diğeri de askeri ateşe olarak, ateşe militer olarak gitmiş oluyor.
Zorlanıyor mu ilk günlerde?
İlk günlerde şüphesiz, yani çok sıkıcı geliyor Sofya'nın günleri. Bir de kış ayları, artık o dönem için düşündüğümüzde Ekim'in sonu, artık kar yağdığı bir dönem. Yani soğuk. Nihayetinde Sofya soğuk bir şehir. Dağlarla çevrili. Vitoş Dağı'nın eteklerindedir Sofya. Ve dolayısıyla gittiğinde yani şehirde Sofya'da sokaklarda kimse yok gibi bir durumda ki kaldı ki gittikleri zaman sefaret binası yok. Ve buna çok şaşırıyorlar çünkü hani Bulgaristan işte doğru yani 40 yıl belki olmamış henüz Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden kopalı ama yani bir sefaretinin, o sefaret binasının olması bekleniyor. Fakat olmadığını görüyorlar ve çok zor koşullarda her ikisi de kalıyorlar. Yani beraber kalıyorlar. Daha sonra bir binanın satın alınması, bugün o sefaret binanın alınmasına geçiliyor. Evet, daha önce onu Fransa kullanıyor. Fakat Fransa onlar gittikleri tarihte bir müddet sonra bu binayı satışa çıkartıyor ve 120 bin frank ödeyerek Osmanlı Devleti bu şeyi alıyor. Sefaret binasını alıyor. Atatürk'te ülkede orada bir ofis tahsis ediliyor. Hatta çekilen fotoğraflarda da oradaki şömine bugün hala var. Gittiğimizde de gördük. O şömine fotoğraflardan bir tanesinde gözüküyor. Atatürk fakat gene de sabitleyemiyor uzun süre, yani 16 ay kaldığı söyleniyor. Dolayısıyla o sürede ilk gittiğinde sabitleyemiyor o kalacağı yeri. Ali Fethi Bey'in yanından bir müddet sonra taşınıyor. Büyük Bulgarya Oteli'ne geçiyor. Grand Bulgaria diye. Bugün hala otel yerinde duruyor. Daha sonra da Splendid Oteli'ne geçiyor ama bunun da sonu olmadığını anlayarak bir ev kiralama noktasına geliyor ve bir Alman ailenin evini kiralıyor. Gustav Christianus diye. Onun eşinden de Hilde Hanım'dan da Almanca dersler almaya başlıyor. Aslında başlangıçta Fransızca anlaşıyor. O zaman içerisinde Almanca ders almaya başlığında ve bu şekilde hani hem kiracı hem de aslında kendisinden dil anlamında, öğretim anlamında istifade etmiş olduğunu görüyoruz. Evet, ilk gittiğinde sıkılıyor. İstanbul'da bir arkadaşı var, yani şey, Madame Corinne diye. Ve ona yazıyor mektuplar. Yani ne kadar sıktı, evet, mektuplar yazıyor ve ne kadar sıkıcı bir şehir. Yani hayatının çok tek düze olduğunu ve bunu buradaki hayatın ona hitap etmediğini ama şunu görüyoruz, kısa sürede bu çevrenin içerisine girmeyi başarıyor. Hem de Bulgar, o dönemki Bulgar elitinin, Sofya'nın Bulgar elitinin içerisine giriyor. Bu kraldan tutun belki hani bütün o üst düzey bürokratlarla tanışmış oluyor ve diyaloglar, yani
sanat çevresi
çok anlamlı tartışmalara giriyor. Sanat çevresi, evet, Mimi Balkanska mesela opera sanatçısı, orada tanışıyorlar. Yani şeyde zaten hani Bulgaristan'ın daha önce kendisi Fransa'dayken bir kez gidiyor, şey izliyor, opera izliyor ama esas operanın ne olduğunu ve hele yani yeni Osmanlı Devleti'nden çıkmış bir devlet olan Bulgaristan'ın bir operaya sahip olması ve bunun bir kültüre dönüşmüş olması Atatürk'ü çok etkiliyor. Yani dolayısıyla daha sonra da acaba hani Türkiye'de görüp göremeyeceğini, hatta yakın arkadaşı var, Şakir Zümre Varna Mepusu, Bulgaristan Türklerinden kendisi, ona da, onunla da paylaşıyor yani görüp göremeyeceğini ve operaya çok önem vermiş oluyor. Dolayısıyla şüphesiz sanat çevresi gezilere katılıyor, yani turistik olmakla beraber tabii istihbarat toplama anlamında da çok fazla gezilir ama enteresan olan şu, yani o da o tezat belki çok güzel fark ediyor. Yani Balkan Savaşları'nda karşı cephelerde oldukları işte Bulgar komutanlarla tanışıyor ve onlar Balkan Savaşları'nda Osmanlı'yla çarpışıyorlar. Ve bunu kendileri fark ediyor. Kendisi bu tarafta, ya yani Osmanlı tarafında, onlar Bulgaristan tarafında. Dolayısıyla o konuda da tartışmalar yapıyorlar ve hani bayağı böyle askeri düzeyde alışverişte bulunuyorlar. Hatta işte orada bahsettiğim raporlarında da bahsediyor. Bu Von der Goltz Paşa ile ilgili Bulgaristan Genelkurmay Başkanı o dönemde şey diyor, yani biz diyor bilgileri Von der Goltz Paşa'dan alıyorduk diyor. Yani Almanlardan alıyorduk ama özellikle ondan alıyorduk diyor. Yani Osmanlı ordusu nerede bulunuyor? Nereyi koruyacak? Nereye yani, saldıracak?
İşte bu sebeple yani, karşı çıkıyor aynen, zaten
aynen,
değil mi?
Yani. Ve burada Atatürk aslında haklı çıkmış oluyor. Tabii. Yani şey anlamda neden Almanları istemediği, onların nüfuzunu istemediği anlamında. Bu bahsettiğiniz şey, hani geniş bir coğrafyaya ataşe militerlik görevi veriliyor diye, aslında muhtemelen bu da biraz şöyle tartışmalı konulardan birisi. İstanbul'dan çıkarken muhtemelen kendisine bilgi veriliyor ama asıl görev olarak ataşe militerliğin vazifesinin coğrafya anlamında genişletilmesi 11 Ocak 1914'teki emirle oluyor. Yani İstanbul'dan gelen emirle oluyor ve bu şekilde o Bükreş, Belgrad ve Çeçen'e ataşe militerlik görevlerini de üstlenmiş oluyor. Bu arada kendisi binbaşı olarak gidiyor. Orada bulunduğu tarihlerde terfi alıyor, yarbaylığa yükseliyor. 1 Mart 1914'te yarbaylığa yükseliyor. Bir şeyi de vurgulayayım son cümle olarak belki. Yani Atatürk orada Madame Corinne'yi yazıyor ama biz burada onu anlıyoruz aslında. Şey olarak görüyor, yani sıkılmasının nedenlerinden bir tanesi de o. Benim diyor hedeflerim, ihtiraslarım var diyor. Yani bunlar da basit ihtiraslar, tutkular, şeyler değil. Hedefler büyük hedefler diyor. Bunlar da aslında vatana hizmet anlamında olduğunu biz onun raporlarından ve ifadelerinden anlıyoruz. Yani şeyde...
Biz o zaman burada virgül mü koyalım bu konuya?
Bir virgül koyalım çünkü daha anlatacaklarımız
çok
var.
Çok güzel evet, bir konu evet. Bizim için de. O zaman biz bunu bu ikiye bölelim. Atatürk
iyi olur,
ve Sofya'yı
evet.
Oldu mu? Öyle evet. Yapalım Ayşe Hocam. Şimdilik burada bırakalım biz sevgili dinleyenlerimiz. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamızla birlikteydik. Atatürk'ün Sofya günlerinden bahsediyoruz. Ve elbette bu sohbet belli ki biraz daha devam edecek. Vaktimiz burada sona eriyor. Kadriye Şenel hazırlıyor programı. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Bir başka Balkanlara yolculuğa davet ediyorum. Size şimdiden hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.